Ayrım 3. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 26. Yabancısı olduğu eviyle içinde ömrünün çürüdüğü oteli arasındaki 200 metreyi yürüdü. Binaya geldi. İçeri girmeden önce durdu. Kapının camından içeri baktı. Dedesi bu 4 katlı taş binada şehrin ilk otelini açmıştı. Babası burayı şehrin en eski ve en güzel oteli yapmıştı. Mürşid'in zamanında otel bütün itibarını kaybetmiş, ayak takımının kaldığı, berbat bir yer haline gelmişti. Şimdi, oğlu yaşına başına bakmadan, oteli eski görkemli günlerine kavuşturmak için, onunla mücadele ediyordu. 4 kuşaklık zincirin, tek zayıf halkası benim diye düşündü. Zincirden kopabilseydi, oğlunun kaderini de değiştirebilirdi. Buna hayıflanıyor en çok. Kendinden yıllar önce vazgeçti. Oğlunun ömrü de burada çürüyecek diye kahroluyor. Camlı kapıyı açtı. Kapıdaki çan tıkırdadı. İçeri girdi. Eşikte durup baktı. Bütün bu eşyanın bir araya gelişi ne kadar tuhaf. Eşya. Biri zengin, diğeri yoksul. Ama ikisi de mutlu olmamış iki evin birbirine karışmış artıklarını andırıyordu. Babasının yıllarca oturduğu koyu yeşil kadife koltuk. Sadece biri yanan, iki bronz aplik. Mermer tablalı el oyması ahşap konsol gibi güzel ve zarif mobilyalar ile ucuz nalyon perdeler, çirkin süsler. Duvarları kapkara ise, boğan eski dökme demir soba aynı mekanın içinde, aynı zamanı yaşıyordu. Şükran'ın Mürşit'ten henüz umudunu kesmediği zamanlarda pencere önüne dizdiği, Kibar'ın her gün mavi plastik bir ibrikle sulamayı iş edindiği, delice büyüyüp birbirine geçen, böylece yaz öğleden sonralarının yakıcı güneşini kesen, inadına yeşil çiçekler. Yenisi alınınca Özgür'ün lobiye getirip koyduğu, kumandası bozuk, tüplü televizyon ve ortası çökük, rengi kaçmış kanepe, lobiyi yoksul düşmüş, mutsuz bir evin oturma odasına benzeten, örtüleri lekeli masalar. Dokusuna nikotin işlemiş, teneke kül tablaları, duvara geliş güzel çakılmış rafta duran okey takımları, lobiyi kahvehaneye çeviriyordu. Öyleydi de. Burası hem otelin döküntü lobisi, hem mutsuz bir evin oturma odası, hem de mahallenin en pespaye kahvehanesiydi. Tüplü televizyon, mermer tablalı ahşap konsolun üstündeydi. Kiraz ağacından yapıldı bu, kıymetini bildirdi babası. Yalnız konsolun değil, dedesinden kalma duvar saatinden, ikide bir yağlanması gereken adi kapı menteşelerine, parazitli radyodan kullanılmaktan kısalmış, çalı süpürgesine kadar, evdeki veya oteldeki her eşyanın, ayrıca hayatın, günlerin, ailenin, ilişkilerin, şehrin, duyguların, hayatı yapan ne varsa hepsinin kıymetini bilmesini isterdi. Kendisinin kıymetini bildiği bu şeylere, biri kapanmış gözleriyle uzaktan bakarak 15 yıl geçirdi. Mürşit bu konsol diye düşündü. Eşikte durmuş içeri bakarken kiraz ağacından yapılma. El oyması bu konsol. İstanbul'dan içi kağıt şeritlerle dolu tahta kutularda getirildiği yıllarca ağızdan ağıza anlatılan bu bronz aplikler. Ve saat başlarında vurmayı 100 yıldır ihmal etmeyen bu kahrolası saat. Bütün bunlar bu şehirde nesle çoktan tükenmiş bir zevke ait. Zamanın seli geçti üstlerinden. Zamanın seli onun da üstünden geçti. Ve hurdaya dönmüş bu eşya, hayatını eline alamadan tükettiğinin en inkar edilemez kanıtı oldu. Hiç buralı olmayan bir zevkin de küçücük bir izi vardı içeride. Camlı kapı, her açılıp kapandığında, onlarca yılın tozu yüzünden çınlamak yerine, kuru kuru takırdayan Noel çanını, yarım bırakılan bir baraj inşaatı için gelen ve otelde uzun süre kalan, Türkçeyi çat pat öğrenmiş, ecnebi bir mühendis vermişti babasına. Dindar bir adamdı. Elinden İncil düşmüyordu. Mürşit, hangi dilde yazılmış olduğunu merak ettiği bu İncil'e bir göz atmak istediğinde babası, abdestin var mı diye sormuştu. Sonra da lüzumu yok demişti. Kur'an değil ki bu. Hem bakıp da ne anlayacaksın? Meraklara bile ipotek koyardı babası. Mühendis ailesine Noel'ini kutlamak için telefon yazdırmıştı. Bağlanmasını beklerken uyuyakalmıştı. Babası sabahın üçüne kadar telefonu beklemiş. bağlanınca adamı uyandırmıştı. Mühendis bu iyiliğe teşekkür etmek için çanı hediye etmişti. Babası önce bir evirip çevirmiş, ne yapacağını bilememiş. Sonra da kapıya asmıştı. Kapıyı itip içeri girdiğinde takırdayan çana baktı. Bu çan ne kadar buraya aitse ben de o kadar aitim diye düşündü. Bu çan burada duruyor yıllardır. Ben de burada duruyorum yıllardır. Sanki ilk kez görüyormuş gibi cilası iyice ışınmış ahşap bankoya. Üstünde resepsiyon yazılı tabelaya baktı. Neşeli bir tabelaydı. 80'li yılların hurufatıyla yazılmıştı. Böyle bir mekanda bir tabelanın neşeli görünmesi gülünçtü. Önü lamprikaplı ahşap bankoyla bu neşeli tabela olmasa, birbirine asla uymayan bu eşyaya bakarak buranın bir YDM'in deposu olduğuna yemin edebilirdi. Şu, hovarda bir zenginin evinden haciz edilmiş. Şu borcu ödemeyip kaçan bir kahveciden. Şunlarla şunlar da göçmüş bir evin kalıntıları. Mekanı ona benziyordu kısacası. Onun gibi dağınıktı, tanımsızdı. Ama mürşit yalnızca dağınık ve tanımsız değildi. Aynı zamanda amaçsızdı. Ona da vaktiyle herkes gibi bir amaç listesi verilmişti. Bazılarını işaretlemişti. Sonra hepsinden vazgeçmişti. Küçük kapağı kaldırıp bankonun arkasına geçti. Sünger minderi iyice incelmiş koltuğuna oturdu. Hep aynı bunaltıyla geçen günlerden birine başladı. İçeride sabah kalabalığı vardı. Civardan birkaç esnaf gazete okuyordu. Otel müşterileri çay içip tost yiyerek televizyona bakıyorlardı. Bomboş gözlerle. Resepsiyon tabelasının neşesine inat. Hepsi mutsuz ve talihsiz insanlardı. Hiçbirinin yüzü gülmüyordu. Dokunsan anlatmaya başlayacak ve hiç susmayacak kadar dertliydiler. Az sonra dağılacaklar diye düşündü. Hayatın başlarına sardığı ve yollarını birkaç geceliğine bu berbat otele düşüren dertlerinin peşine düşecekler. Hayatta kalmak için ellerinden geleni yapacaklar. Canhıraş. Nasıl bir inatsa bu yaşamak? Merdiven altındaki çay ocağından gelen su sesini duydu. Kibar bardakları yıkıyor diye düşündü. Kalın, küt, hissizleşmiş parmakları buz gibi suyun altında. Madenci bir keresinde, kibar deyince insan genç birini göreceğini sanıyor demişti. Oysa adam Mısır mumyaları kadar yaşlı. Kibar çok yaşlı gösteriyor ama değil aslında. Mürşitten birkaç yaş büyük. 50'li yaşların ortası anca varmıştır. Tahminen. Çünkü tam kaç yaşında olduğunu kendi de bilmiyor. Mürşide babasından kalan, becerikli bir emanet. Ufacık, eğri büğrü bir adam. Cüce denemez ama çok kısa boylu. Omuzları dar, göğüs kafesi öne çıkık. Güzel güzel büyürken toprağı bozulduğu için büyümesi durmuş. Gücük kalmış bir ağaca benziyor. Çocukken ona Kibar abi derdi. Babası hastalandığı için şehre dönüp otelin başına geçmek zorunda kalınca Kibar demeye başladı. Kibar yadırgamadı bunu. Bekliyordu. Hatta istiyordu, rahatladı. Yönetilmeye ihtiyaç duyan insanlardan o. Kendi başına bir şey yapmaktan hoşlanmıyor. İlla birinin ona yol göstermesini bekler. Ama benim yol göstericiliğimden memnun olduğu da söylenemez diye düşünüyor mürşit. İş güç biriktiğinde Kibar'ın yüzünde beliren, küçümsemeyle karışık hayal kırıklığından anlıyor bunu. Özgür askere gidip gelsin de otelin başına geçsin diye beklediğini biliyor. O zaman gerçek bir patronu olacak Kibar'ın. Otel de otele benzeyecek. Mürşit yıllar önce ona Kibar demeye başladı. Çünkü dönüşünü kabullenmesi gerekiyordu. Kendini ikna etmesi. Mutluluk diye bir şeyin varlığına inanmadığı halde burada kuracağı hayatın kendini mutlu edeceğine inanması gerekiyordu. Artık gidemeyeceğini anlayınca bu da iyi bir hayat olabilir demişti. Neden olmasın? Çeşit çeşit iyi hayat var. Hem her şeyi yoluna koyduktan sonra burada da iyi bir hayat yaşayabilirim. İyiden kastı anlamlı bir şeydi. Refah, bolluk bolluk sefa filan değil. Öyle şeyler değil. Nasıl bir anlamdı bulmak istediği? Neye dairdi? Bir fikri yoktu gerçi. Ama elde ettiğinde işte bu diyeceğini sanıyordu. Olmadı. Bugüne kadar hiçbir şey için işte bu dediği bir an bile yaşamadı. Kibar ona mürşit demiyor, başka bir şey de demiyor, hitap etmeden konuşuyor. Çok mecbur kalırsa ağzının içinde bir kelime yuvarlıyor. Ama abi mi diyor, beyim mi anlaşılmıyor. Yaz kış, tütün rengi kalın bir ceket giyiyor. Hayatta nefes almaktan başka hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi yaşıyor. Mürşit, git izin yap bugün deyince sessizce gidiyor. Akşama kadar ortada görünmüyor. Sonra geç vakit, aydınlık, pembeleşmiş bir yüzle dönüyor. Döndüğünde neredeydin diye soruyor. Merak ettiğinden değil, öylesine konuşmuş olmuş olmak için. Kibar hamama gittim diyor. Ama bir utangaçlık geliyor yüzüne. Bakışlarını kaçırıyor. Mürşit kadınlara gittiğini anlıyor, gülümsüyor. Böyle anlarda tuhaf bir acıma. Hatta şefkat hissediyor ona karşı. Sayısız kırışığın haritaya çevirdiği yüzünde, rengi belirsiz, gözleri bilgelik mi, kötülük mü olduğunu yıllardır çözemediği, garip bir ışıkla parlıyor. Belki ikisi de değildir. Belki gözleri doğuştan parlaktır. Zavallının tek güzel tarafı da bu zaten. İnsanı gümüşü hatırlatan gözleri. Merdiven altında, çay ocağına bitişik, küçücük, penceresiz odada yatıp kalkıyor. Odadan çok bir delik, tıklım tıkış bir in aslında. Dayanılmayacak kadar pis kokuyor. Ama minyatür bir ev gibi bir yandan. Minderler, küçük bir sehpada sürahi, bardak, hiç sesini duymadığı bir radyo var. Bir köşede eski gazeteler, ne işe yaradığı belli olmayan bir sürü çulçaput yığılı. Yatağın dayandığı duvarda havu dövülmüş, deseni seçilmez olmuş bir duvar halısı ısılı. Tepeden sarkan ampule, pet şişeden abajur yapmış. Mürşit bazen, ömrü otelin içinde, ayak işlerine bakarak tükenen kibarı niye yaşadığını merak ediyor. Kendisinin niye yaşadığını merak ettiği gibi. Müşterilerin bir keresinde ona niye hiç evlenmediğini sorduklarını duydu. Kibar, gençken param yoktu, sonra da ihtiyarladım dedi. Mürşit'e çok dokundu bu cevap. Zavallının gençliği babasının ona verdiği bu inde tükendiği için kendisini suçlu hissetti. Bitmeyen bu suçluluk hissi zaten. Ömrünü yiyip bitiren şey. Yapamadığı her şey. Yukarıda güneşli bir odaya taşın dedi. Yetti burada süründüğün. Otel zaten dolu değildi hiçbir zaman. Ne olur ki adamcağız biraz ışık görse. Gözleri korkuyla açıldı kibarın. Sanki alıştığı bu ini, bu dipte, çukurda geçen hayatını elinden alacakmış gibi korktu. Gideyim mi istiyorsun dedi. Mürşit iyilik yapmak istemişti ama kibar böyle anladı. Ne yapabilirdi ki? Gözlerini karşıdaki sokağın sonunda görkemli bir duvar resmi gibi beliren deli dağa dikti. Lobide oturduğu köşenin en güzel tarafı bu manzara. Buradan deli dağın kışın karla kaplı yüceliğini görebiliyor. Birdenbire dikleşen, sarp, vahşi bir dağ bu. Aydınlık, parlak günlerde zirvesine uzanan patikalar tek tek seçiliyor. Ama dağda havanın nasıl olduğunu kimse tahmin edemiyor. Uzaktan göründüğü gibi olmuyor hiç. Avcılar güneşli diye çıkıyorlar mesela. Yağmura fırtınaya yakalanıyorlar. Dağın havasıyla şehrin havası birbirini tutmadığı için deli dağ diyorlar. Mürşit'e kalsa isyan dağı der. Deli dağın bu tuhaf bağımsızlığı içinde sonuçsuz bir isyan duygusu uyandırıyor. Dağa dalmış bakarken kendini evde buldu. Yatağında. Şükran pencerenin önündeydi. Üstünde uçuk mavi geceliği vardı. Işık arkasından geldiği için yüzü karanlıktaydı. Bakır rengi saçları gençliğindeki gibi omuzlarına dökülmüş. Yaşına rağmen hala latif bir gövde. Hareketlerindeki ahenk mürşide acı veriyor. Geceliğinin eteklerini toplayarak yatağın kenarına oturdu. Ben artık dayanamayacağım mürşit dedi. Gidiyorum. Mürşit'in içine bir bıçak saplandı. Gün boyu defalarca saplanıyor bu bıçak. Hep böyle kendine acı veren, kısacık hayaller kuruyor. Normal bir adam olmadığı buradan belli. Normal insan, haz veren hayaller kurar. O içine dolan kederi kendi çağırıyor. Yaşamak istediği hayatın elinden alınmasını doğurduğu, nesnesi belirsiz bir kinin dengesi bozulmuş olabileceğini düşünüyor. Annesi onu Şükran'la evlendirmek istediğinde itiraz etmedi. Hatta belli belirsiz bir yenilenme umuduyla kabul ettiği için kendini suçluyor. Her durumda, yaptığı ve yapmadığı her şey için kendini suçluyor. Evlenerek elini ayağını kendi bağladı. Kimsenin hayatını tarumar etmeden gitme ihtimalini kendi yok etti. Annesi konuyu ilk açtığında çocukluğundan beri tanıdığı Şükran'la mutlu olunabilir diye düşünmüştü. Şükran'la mutlu olabilirim diye düşünmemişti. Yıllar sonra tek avuntusu, Şükran'ın olabileceklerin en iyisi olması. Bu büyük bozgunun içinde hala bir avuntu bulabilmesi de gülünç geliyor ona. Bir o kadar da acıklı. Kaderini kabullenen insan kendine bir avuntu arar ve mutlaka bulur diye düşünüyor. Başından beri olmasa da bir süredir kendine karşı dürüst. Kurduğu kısacık hayalde, Şükran gidiyorum diyor, gidiyor. Ardında uçurum gibi bir boşluk bırakıyor. Mürşit bu boşluğa bir şey koyamıyor. İstediği şey Şükran'ın gitmesi değil. Başa dönmek istiyor o, en başa. Otobüse binip İstanbul'a gittiği ilk güne. Hayatını yeniden yazmak istiyor. Olmadı bu deyip yazdığı sayfaları buruşturup atmak. Baştan başlamak. Bunun mümkün olamaması çok acı. Aşık olmanın planlanabilir bir şey olduğunu sanmakla yanlış yaptığını biliyor. Şükran'la mutlu olunabilir. Zamanla ona aşık olunabilir demişti. Oysa öyle bir şey yokmuş. Aşk bir yıldırımmış. Şanslıysan çarpılırmışsın. Değilsen yanındakinin başına düşermiş. Beklediği yıldırımın başına düşeceğini zannederek evlendiği gün, içinde sadece hafif bir kıpırtı hissedince, aşkın bundan çok daha fazla bir şey olduğunu anlamadı. Anladı aslında ama anladığı şeye inanmak istemedi. İnanırsa ailesini yüzüstü bırakıp gitmesi gerekirdi. Ne gidecek cesareti vardı ne de vicdanı el vardı buna. O da anlamazdan geldi. Hayatı yürütmenin en kolay yolu bu diye düşünüyor şimdi. Anlamazdan gelmek, görmezden gelmek, duymazdan gelmek. Hayatı böyle devam ettirebiliyor. Olmuşları olmamış farz ederek ya da tam tersi. Bu da iyi bir hayat olabilir dediği şey için elinden geleni yapmadı denemez. Yaptı. En azından başlangıçta çok gayret etti. Otelle ilgilendi. Patronluk taslamaya çalıştı. Borçlandı. Borçlarını ödedi. Evlendi. Çocuk yaptı. Gene borçlandı. İyi kötü evine baktı. Ama kendini ne kadar zorlarsa da mutluluğa inanmadı. Bir gün ansızın yazgısının bu şehri çevreleyen dağların arasında sonunu beklemek olduğunu anladı. Anlayınca da her şeye boş verdi. Özgür'ün sünnet günü oldu bu. Sabah içinde dayanılmaz bir ağırlıkla uyandı. Şükran'da abartılı bir telaş, evde bir koşuşturma vardı. Özgür elinde asası, bembeyaz peleriniyle dolanıyor. Elvan kendini büyümüş sanıyor. Yüzünde genç kızlara özgü bir mahcubiyet. Hasretle gurbet. Bu mutlu gün onarsız yaşanamazmış gibi erkenden damlamışlar çoluk çocuk. Hiç haz etmediği kayınbiraderi, çok bilmiş karısıyla, aptaldan hallice kızlarını station arabasına doldurup gelmiş. Ev tıklım tıklımdı. Konu komşu, uzak yakın akrabalar. Şükran'ın değer verdiği kişiler. Kimse susmuyordu. Herkes ona yapması gereken şeyleri söylüyordu. Yeterince sevinçli görünmediği için Şükran tarafından mutfağa çekilip azarlanıyordu. Kız kardeşleri ve uyuz kocaları tarafından ayıplanıyordu. Kayınbiraderi ve karısı tarafından küçümseniyordu. Asitli sözlerin yağmuru altındaydı. Kendini eriyormuş, damla damla akıp gidiyormuş gibi hissediyordu. İçinden bağırmak geliyordu. Halimi görmüyor musunuz? Garip bir şey oldu. Mutluluğa ve sevince dair zaten pek kuvvetli olmayan duygularını kaybetti birden. Kendini gezegenin dışına düşmüş, kaybolmuş gibi hissetti. Sanki evine çok uzaktan, dünyanın dışında bir yerden bakıyordu. Bu aşırı sevinci, tuhaf heyecanı anlayamıyordu. Mutluluğu yaşama yeteneği olmayan, insan formunda bir yabancı madde olduğunu düşündü o an. Buruşturulmuş bir kağıt, kurumuş bir odun parçası, paslanmış, işlemeyen bir motor gibi bir şey. Böyle ruhsuz, hissiz, hareketsiz. Zihninde bugün atlatmasıyla sona ermeyecek bir hayat serüveninin, çeşitli aşamalarının yazılı olduğu bir levha belirdi. Bugüne benzeyen, yığınla gün alt alta sıralanmıştı. Gelecekte onu bekliyordu. Bütün dağdası ve yorgunluğuyla. Ürktü bundan. İyi değilim, yatacağım biraz diyebildi sadece. Gidip yattı. Ertesi güne kadar da yataktan çıkmadı. Kaybettiği duyguların bir kısmı geri gelmedi. Bazıları geldi. Belki de hiç kaybolmamıştı. Bilemiyor. Çocukları için hala üzülebiliyor mesela. Şükran için üzülebiliyor. Ailesinin hayatını berbat ettiği için kendini suçlamaya devam ediyor. Ama sevinç ona hala uzak bir şey. Yıllardır sevindiği hiçbir şey hatırlamıyor. Oğlunun sünnetini mahvettiği için hiç kimsenin, en başta Şükran'ın, onu affetmediğini biliyor. Hiçbiri yüzüne vurmuyor bunu. O gün yediği bir şeyin dokunduğunu, bu yüzden böyle davrandığını söylüyorlar. Ama içten içe öyle olmadığını biliyorlar. Mürşit'in o gün gerçekten yabancı madde haline geldiğinin farkındalar. Çünkü o günden sonra bir daha iflah olmadı. Geri gelen hislerin onu daha da mutsuz etmekten başka bir işe yaramadığını düşünüyor. Tümüyle hissiz olsaydı belki daha kolay olurdu hayat. 3. ayrımın sonu. Sayfa 35.